Ayrım 13. Eskici ve Oğulları. Orhan Kemal. Sayfa 181. 13. Küçük kırmızı çiçeklere solmuş beyaz poplin entarisini, sıkı sıkı gelen kalçaları, yüklü memeleriyle liseli Erdal'ların evine bakan pencere önündeki sedire yanlamış, kara kara düşünüyordu. Kütlü toplamaya gitme icadı çıkalı beri sık sık oluyordu bu. Demek böylesine düşmüşlerdi. Bir gün boyaları dökük, hantal bir kamyon mahalleyi altüst ederek sokağa girecek, kapılarının önünde duracak, bakırı çıkmış kapkacaklarını, kırk yamalı yatak yorganlarını, eski püskü çul çuvallarını yüklenecek, mahallelinin alaylı bakışları önünde basıp gideceklerdi. Arkalarından kim bilir nasıl atılıp tutulacak, doktorun anası gibiler nasıl yürek soğutacaklardı. Daha kötüsü liseli Erdal. Pek öyle aralarında bir şeyler olmasa bile çocuk sık sık atlet fanilasıyla pencereyi sırf onun için açıyor, o görsün diye jimnastik yapıyordu. Elbet bir gün tanışacak, konuşacaklardı. Öğrenirse ki kütlü toplamaya gidecek kadar düşük insanlardı, bir daha yüzüne bakar mıydı hiç? İçini dertli dertli çekti. Anası, babası, kardeşleri, iş yoktu. Hiçbirinde iş yoktu. Kızlarının günün birinde isteneceği umurlarında bile değildi. Herkes yalnız kendini, kendi çıkarını düşünüyordu. Varsa oğlanlar, yoksa oğlanlar. Dünyada sanki yalnız oğlanları vardı. Oğlanlar ne derse eninde sonunda o oluyordu. Kız geleceğine keşke bir kalıp sabun gelseydi. Elde çamaşırda eriyip gider, dünyaya rezil olmazdı. Yaşaran gözlerini elinin tersiyle sildi. Bundan böyle onlar da amele oluyorlardı ha? Şu her Ağustos sonunda kamyonlar dolusu tencereleri, kazanları, çulları çuvallarıyla geçip geçip çapaya veya pamuğa giden kara sarı, erkek suratlı, pişikli, ağrılı ırgatlar gibi. Bundan böyle artık ne liseli Erdal ne de ona benzer başkaları. Büyük Ağasıgil'in oturduğu mahalledeki izbelerde yaşayan ya da Tosbağa mahallesindeki kerpiç evlerde gördüğü Kürt karıları gibi. Zalha! Annesinin onu çağıran sesi. Aldırmadı. Nesine aldıracaktı? Onu hesaba katmayan babasıyla kardeşlerine katılıveren bir ana değil miydi? Canı cehennemeydi. Kız Zalha! Gene aldırmadı. İçinden gelmiyordu. Buyur mu diyecekti? Efendim mi? Kurban ederdi buyuru da efendimi de. Kız adı batasıca. Ne cehennemdesin gene? Annesinin yaklaşan sesinden odaya geldiğini anlamıştı. Senin adın batsın diye sedirden isteksizce inerken entarisinin savrulan eteği altında bir an kar beyazı tombul bacakları görünüp kayboldu. Ne var? Yuvar yuvar kadın açık kapıya gelmişti. Derdin dibi dedi. O pencerenin önünde Allah canını alacak bir gün. İnşallah dedi Zeliha. O hantal kamyon hırımızı hırtımızı yüklemeye gelmeden mahalleye ele güne rezil rüsva olmadan Allah canımı alır da kurtulurum inşallah. İstemiyorsam Allah bin belamı versin. Bela sözünden ürken dini bütün kadın vuracak gibi elini kaldırdı. Hüs, belayı anma. Üstümüze çöken bu nusubetlik yeter de artar zati. Bir de sen bela okuma. Kızının gene ağlamışlığını fark etmişti. Günlerdir böyle çekiliyor odasına. Ağla ha ağla. Şaşırmış kalmıştı. Yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal. Bir yanda oğulları ile kocası, öte yanda kızı. Genç, güzel, göze görken. Hantal bir kamyonun yakında gürültüyle mahalleye girip evlerinin önünde duracağını, hırları hırtıları yüklenirken mahallelinin nasıl alayla, yürek soğutarak seyredeceklerini o da biliyor, yerlere geçiyor ama ne yapsın? Elinden başka ne gelir? Kocası, oğulları. Kızının hatırı için kocasıyla oğullarına karşı mı dursun? İlle büyük oğul. Bu işin içinde o olmasa bu ısmarıççılık işine pek inanmaz ama büyük oğlu. Madem onun aklı bu işe yatıyor, madem olur diyor, olacaktır elbet. Kuşkusu yoktur. Alaman Harbi sırasında köyde herkes Alaman aşağı, Alaman yukarı derken o Alaman'ın sonunda yenileceğini söylememiş miydi? Bu yüzden köy ağaları, muhtar, köyün en ileri gelenleri, dişli beyleri, ille de Alaman avratlı Şakir Bey'le kötüleşmemiş miydi? Bu yüzden muhtarla zıt düşmüş, babasına şu sıra köye gelmese iyi olur dememiş miydi? Ama sonunda ne olmuştu? Muhtar, ağalar, beyler yığıla kalmışlar, oğlunun dediği çıkmıştı. Onun için büyük oğlu her şeyde olduğu gibi bu ısmarıççılık işinde de haklı çıkacak, dosta düşmana rezil etmeyecek de onları. Büyük oğlu madem hayır görüyordu, hayır umuyordu, inşallah hayır vardı. İnşallah umdukları gibi çıkar, güm güm gümüleyen konağa kavuşurlar da Zalha döktüğü yaşlarla kalırdı. Kızına tatlılıkla baktı, okşamak istedi. Yavrum benim. Annesinin eline sertçe vurdu. Hadi hadi, ben kimsenin yavrusu mavrusu değilim. Kadın bozulmuştu. İt dedi. Haza it. İtim evet. Düşün yakamdan benim. Senin oğulların yeter sana. Beni ne yapacaksın? Yüzüne ekmek sürüp yiyeceğim. Dert ye. Üstüne hışımla yürüdü. Zeliha kaçtı. Seni aşifte seni. Anasına dert ye diyor. Şuna bak. Derim tabii. Ben bu lafı oğullarımdan bile işitmedim kız. Benden işit. Babana dersem senin tozunu tozağını attırır tekmil. Köpek. Oğullarım kadar başına taş düşsün. Oğullarım kötü bir şey mi düşünüyor? Onların çabaladığı da işlerini yoluna koymak, seni, beni, hepimizi bu it dirliğinden kurtarmak. Sonunda konak kızı olacağım, fena mı? Zeliha sedire yüzü koyun uzanmış ağlıyordu. Topalın götü çıplak kızı başka, ısmarıççıların konağında, ısmarıççıların bacısı olmak başka. Bu kadar zamandır bu pencere seni bilir. Sen pencereyi bilirsin. Liseli Erdal, liseli Erdal. Ne üttün? Uzandığı yerde sertçe doğruldu. Ben kimseden bir şey ütmek istemiyorum. Sen onu benim gecelik külahıma anlat. Bana baksana sen bana. Mahallenin kızları, hepinizin dibi düşüyor ama yel kayadan ne alır? Hadi ötekiler halli mallı aile kızları. Sen? Siz utanın. Neden utanacakmışız kız? Halli mallı değilseniz suç benim mi? Fakirlik de zenginlik de Allah'tan. Düşmez kalkmaz bir Allah. Biz de böyle miydik ezelde? Babanın dedesini düşünsene. Benim gelin geldiğim konak gibi konak nerede şimdi? O yiyeyim, o giyeyim kuşam, o... Güm güm gümüleme değil mi? Yeter Allah aşkına. Yıllar yılı doyduk usandık bu konaktan. Niye? Beğenmiyor musun? Beğensem de beğenmesem de bana ne? Aslını yitiren haramzade yavrum. Senin böyle bir soyun var. Soy azar mı? Azmaz. Soy hiçbir zaman azmaz. Bak doktorun anasına. Oğullarını nasıl okutuyorlar? Üstlerini nasıl titriyorlar? Öyle olduğu halde babasına anasına iki satır yazıyor mu? Yazmaz. Neden? Soyları sopları soy sop değil de ondan. Benim çocuklarım ya. Babaları olacak kazık, ikisini de okutamadığı halde bir günden bir güne hırlıyorlar mı? Ali ağabeyim hırlamıyor mu? O kadar kusur kadı kızında da bulunur kızım. Hırlasa da sonunda ne oldu? Babalarıyla anlaşmadılar mı? Ne it değdi ne mundar oldu hesabı. Yarın sırt sırta verir de birkaç kuruşla döner, ısmarıççılığa başlarsak. Oda kapısının eşiğine önce çömeldi, sonra oturdu. Fena mı? Allah kocamın da oğullarımın da gönüllerine göre versin. Mekanları cennet olsun. En biri küçük, Ali ağabeyin. Heye sana serttir merttir ama niye? Niye dedi Zeliha? Niye olacak? Senin iyiliğin için. Bizim soyumuza sopumuza cıvıklık, oynaklık yakışmaz diyor. Ben cıvık mıyım? Oynak mıyım? Değilsin. Değilsin ama bizim erkeklerimiz böyle. Biraz fazlaca gülsen, bir parça kısa giysen cin tepesine biniyor. Büyük ağana gelince kendi avradını sıpalarını bir yana bırakmış, bacım da bacım diyor. Bir daha demiyor. Niye? Avradından ağzı yandı fukaranın da ondan. Ben yandım, bacım yanmasın bari diyor. İstiyor ki seni halli mallı biriyle baş göz edelim. Halli mallılar halli mallı kızı arar. Ismarıççılıktan kazanalım, büyük bir konağa geçelim ki biz de halli mallılar arasına girelim. Ismarıççıların bacısı diye diye konağımızın eşiğini aşındırsalar kötü mü? Kocasının parkeleri tok tok döven topal bacağının sesini bir tazı hassasiyetiyle alınca eşikten kalktı. Baban geliyor. Sofaya çıktı. Pencereden baktı. Heyecanla döndü. Kızına haber verdi. Zalha! Zalha! Ocağın yana! Baban gene oğullarını, torunlarını toplamış geliyor. Kapıyı açmak üzere aşağı indi. Zeliha, annesinin az önce baktığı pencereye koştu. Gerçekten de babası, ağaları, yengesi, yeğenleri. Ellerinde taze soğan, maydanoz, nane, bir takım paketler. Herhalde gene kafayı çekeceklerdi. Kocasına kapıyı çaldırmadan açan kadın, istekli bir sitemle, ''Ne o gene millet, ne o?'' dedi. ''Arım namısım, şunlara hele.'' Topal eskici kırmızı sakalıyla memnun, adamını içeri atarken, ''Ne olacak?'' dedi. Benim gelinden duyduk, iyi çiğ köfte yoğurduğunu, sınıyak dedik, geldik. İlahi yüzün iki cihanda kara ola emi. Demek gelinin sözüyle sınayacaksın. Tuu. Bir yandan da kocasının elindeki paketleri alıyordu. Birden küçük oğlunun elindeki uçları sivri, uzun mercekleri fark ederek sordu. Onlar ne ulan? Küçük oğul koltuğundaki bir tutam merteği bir kenara attıktan sonra dut dalı bunlar dedi. Ne olacak? Alaçık çadırı bunlardan kurulurmuş. Üzerinde durulmadı. Yukarı çıkıldı. Eller yüzler yıkandıktan sonra koca herifin gürleyen sesi oğulları, gelini hatta torunları mutfağa çekti. Haydi bakalım hepiniz mutfağa, beleş beleş sofraya oturmak yok. Kollarını herkesten önce çemirleyen karısının sırtını okşadı. Öyle değil mi avrat? Doğru herif. Ben bu deyyusun kızını hayvan pazarından satın almadım ya. Karısının gülerek üstüne yürümesinden kaçtı. Seni ocağı yanasıca. Lakin memnundu. Eski köy günlerinden birini yaşıyordu. O zaman da böyle koynu koltuğu dolu, dilinden yağ bal akarak gelir, bin bir şaka, bin bir muziplikle evin içini neşeden neşeye boğardı. Şimdi de öyle. Birkaç gün önceki azgın herif gitmiş, yerine Alaman Harbi içinde köyde demircilik yapan tatlı kocası gelmişti. Sevinçten yaşaran gözleriyle mutfağa şöyle bir baktı. Gelin gaz ocağını yakmaya çalışıyordu. Büyük oğul soğan demetlerinin iplerini kesmiş, çürümüş yaprakları sağlam yeşil yaprakların aralarından temizleyip ayırıyordu. Küçük oğulsa birlikte getirdikleri kocaman bir parça buzu mutfağın betonunda keserle kırıyor, babası rakı şişelerinin çevresine bu buzları dolduruyordu. Yalnız Zeliha yoktu ortalıkta. Ne oluyordu bu kıza? Yoksa şaka maka o oğlanı. Erdal denilen o liseli oğlanı mı seviyordu? Hani olmayacak şey de değildi. Açık penceresi gerisinde atlet fanilasıyla kıza karşı jimnastik yaptığını, kızın da onu hayranlıkla seyrettiğini az görmemişti. Bir şey değil, eve neşeyle gelen babası kızının yokluğunu fark edip de ararsa, kızının inat damarını biliyordu. Anasına verdiği karşılıklar gibi babasına da çemkirirse, herifin iki damla neşesini bozabilirdi. Mutfaktan usulcacık ayrılışına dikkat eden kocası, ''Nereye avrat?'' dedi. ''Nereye gidiyor?'' Suç üstünde yakalanmış gibi, nereye gittiğimden sana ne herif, dizinin dibinden ayrılmamamı mı istiyorsun yoksa? Bak hele bak dedi Topal, ben seni yazıda yabanda mı buldum feleksiz, sen benim refikayı hayatım değil misin? Hadi hadi başlama gene çocukların önünde densiz. Kocasının evi çınlatan kahkahasını arkada bırakıp kızının odasına gitti. Oradaydı, gene pencere önünde. Hızla inen akşamın pencere önü alacasında düşünceli düşünceli oturuyordu. Yanına gitti. Yavrum, Zalha, sen de gel. İşe güce el at bir iki. Bak herkes iyi kötü bir işin sapına yapışmış. Zeliha isteksizlikle baktı. Herkes bir işe yapışmış işte. Bana lüzum var mı? Olmasın. Babanı bilmez misin? Çocuklarını gözünün önünde görmek ister. Aklım gidiyor nerede Zalha diyecek diye. Kötü bir yerde değilim ya. Mutfağa gelsen de bir kenarda dikilsen daha iyi değil mi? Zeliha derin derin iç çekerek kalkarken Allah sizi zalhasız bıraksın da siz de kurtulun ben de dedi. Babamın, kardeşlerimin keyifleri yerinde. Ben? Beni düşünen yok ki. Hadi hadi gevezeliği bırak da gel. Onların derdi zoru sensin. Ardında kızı mutfağa geldi. İyice karanlıklar inmişti. Zeliha akıl ederek kibriti aldı, gaz lambasını yaktı. Topal eskici, kırılmış küçük küçük buzlarla çevresini beslediği rakı şişelerinin bulunduğu su kovasının başından kalktı. Lambayı yakının kızı olduğunu anlayarak, ''Vay, Zalha Sultan!'' dedi. ''Yavrum, bizi karanlıktan kurtardın. Allah gönlüne göre versin.'' Kollarını iki yana açtı. ''Gel seni öpüm evladım.'' Zalha'nın yüreği alabildiğine kabarmıştı. Dokunsalar ağlayacaktı. Babasının iki yana açık kollarına gitti. Kalın, güçlü kollarla kızını sardı. Sardı ama uzatmadı bu işi. Şaşılacak şey, bu onun zalhası mı? Daha düne kadar yakın bir geçmişte mosmor bir et parçası gibi doğup, köyün bir takım dallarla örtülü bir kerpiç huğunda viyak viyak diye kıyametleri koparan yaratık mı? Kızından hafifçe uzaklaştı. Sen koskocaman olmuşsun meğer kız, bayağı gelinlik. Bu sözler Zeliha'ya pek dokunmuştu. Gelinlik olmuştu. Evet ama yarın, öbür gün kütleye gideceklerine göre, kim alacaktı onu? Fabrika ameleleri, çapa ırgatlarından başka kim? Erdal öylesine uzaklara gitmişti ki içinde. Hıçkırdı. Babası telaşlandı. Ne o yavrum? Niye ağlıyorsun? Zeliha cevap vermiyor, veremiyordu. Ne diyecekti? Beni Erdal ve Erdal gibilerden ne diye uzaklaştırıp kaba saba amelelere yem etmeye çalışıyorsunuz? Kütlüye gitmek, amele olmak istemiyorum ben. Beni burada bırakın. Ben kalırım burada. Siz nereye isterseniz gidin. İlişmeyin bana mı diyecekti? Babası ise hala sıkıştırıyordu. Ha? Niye? Cevap versene kızım. Zorla başını kaldırıp bir şey yok dedi. Nasıl yok? Yok da ne demeye ağlıyorsun? Araya anne girdi. Canım ahiret suali sorma dedi. Gel kızım gel. Elinden tutup odasına götürdü. Zeliha odasına gelince kendini annesinin kollarına bırakıp büsbütün boşandı. Her zamandan çok sarsılarak uzun uzun ağladı. Tecrübeli kadın hiçbir şey sormuyordu. İster liseli oğlana, isterse kütlüye gidip ele güne karşı rezil olacağına ağlasın. Geçecekti. Hem geçecek hem de alışacaktı ister istemez. Zeliha bütün bunları yadırgıyor, ağlıyor diye oğullarıyla kocasının gönül bağladıkları, sonu hayır bir şeyden vazgeçilemezdi ya. Mutfağa döndü. Gaz ocağındaki kapta kırmızı boynuz biberi kaynayıp duruyor, gelin mutfağın bir kenarında tahta tokaçla çiğ köftenin etini dövüyordu. Büyük oğulla küçükse bir yandan salata yapıyorlar, bir yandan da çene çalıyorlardı. Kocası usullacık yanına sokularak sordu. Neymiş, niye ağlıyor? Kadın her şeyi usul usul, kocasını da kızdırmamaya dikkat ederek anlattı. Topal eskici, mutfağın karşı duvarında çivide asılı gaz lambasının sarıya boyadığı kırmızı sakalını ağır ağır karıştırarak kızını düşünüyordu. Karısı gibi o da bu kütlü toplamaya gitme işinin ayıbını idrak etmiyor değildi. Ama başka çareleri var mıydı? Gidecekler, 1000-1200 lirayla dönecekler, dükkanı adam edecekler, ısmarıççılığa başlayacaklardı. Onlar için bu dirlikten kurtuluş ancak böyle olabilirdi. Yoksa o da biliyordu kütlüye gitmenin, kütlü ırgatlığının ayıbını. Elgün, eş dost, bildik gördük, tanıdıklar. Kızının yanına gitmek üzere mutfaktan çıktığının hiç kimse farkına varmadı. Karısından başka. Büyük oğul geniş bir beyaz tabağa doğradığı domatesleri hıyar dilimleriyle süslüyordu. Bir ara başını kaldırıp yanı başındaki kardeşine sordu. Alaçığın nasıl kurulacağını fellahtan iyice öğreneydin dedi. Küçük omuz silkti. İyice öğrenecek nesi var? Alt tarafı dut merteklerini yere saplayacaksın, uçlarını birleştirip bağlayacaksın, sonra da üstüne çul attın mı al sana alaçık. O kadarını ben de biliyorum ama gene de her şeyin bir ustalığı var. Neyse, anasına döndü. Siz hazır mısınız? Günlerdir konuşulan şeylerdi. Kadın genişçe bir bakır tepside suyla hafif hafif tavlandırdığı bulgurdan başını kaldırıp oğluna baktı. Hazırlanıp da dedi. Bir hırhırttan başka neyimiz var? Hırt mırt, mırt hırt. Tekmil eşyanızı götürecek değilsiniz ya. Değiliz tabii. Bir iki çul çuval, yatak matak. Tencere, sahan mahan. Bizim lehençemiz yok. Sizinkini alın. Kazan? Kazanımızı da alalım mı? Alın ya, nasıl olsa kamyonla gideceğiz. Sırtımızda götürecek değiliz. Bize bir de iyi it lazım yazının yüzünde. Bir kenardaki leğende kağıttan kayık yüzdüren Cavit, it var baba dedi. Büyük oğul güldü. Nerede? Bizim orada, karalı beyazlı, koca it. Ayşe, annesinin et dövdüğü kalın tahtanın yanına çömelmiş, onun eti tokmakla dövüşüne bakıyordu. Kardeşine bakmadan, gözleri dövülen ette, o it olmaz baba dedi. İki kardeş bakıştılar. Hadi kız, sen de. Sen ne anlarsın itten? Bir sen anlarsın. Anlarım tabii. Biz o iti çata kafayla arabaya bile koştuk. Deli, it arabaya koşulur mu? Gelin işini bitirmişti. Kaynanasına usullacık haber verdi. Et hazır anne. Kaynana bakmadan sordu. Cığındırığını, etin siniri. Aldın mı? Almamıştı. Alması gerekti. Usullacık kalktı. Raftan bir bıçak alıp geldi. Macun gibi dövdüğü etin başına yeniden çömeldi. Başladı etin içinden bıçağın keskin ağzını geçirmeye. Her geçirişte bıçağa takılan beyaz beyaz lifler etten çıkarılırken kaynana mırıl mırıl söyleniyordu. Her şeyi ben düşüneceğim. Söylesen bir türlü, söylemesen bir türlü. Bizim eve geleli 11 sene oluyor kızım. Biraz kafanı işletsen olmaz mı? Et hazır anne diyorsun. Bir etin iyice hazır olması cığındırığının alınmasıyla olur. Sen? Büyük oğul sözünü bir soruyla kesti. Toz kırmızı biberiniz var mıydı ana? Var yavrum, var şükür. Ali yavrum, bak orada rafta. Kakao kutusunun yanındaki mavi kutuda. Küçük oğul kalktı. Anasının söylediği kutuyu aldı. Ağasına getirdi. Acıca olsun ha ağa. Bak hele bak. Ana hala gelini için mırıldanıyordu. Sonra sustu. Sustu ama kim ne derse desin bu yazının çıplağındaydı uğursuzluk. Yıldız dolu koyu lacivert göğü, saz örtülü kerpiç evleriyle köy geçti içinden. Sabahın çok erken saatlerinde kalkıp namazını kıldıktan sonra evinden besmeleyle çıkan kocası. Çoğu geceler haber gelirdi. Tatlı uykusundan uyanıp düşerdi yollara. Yolları çoğu kez zengin bir ağanın kırmızı kiremit damlı evi olurdu. Beyazlar içinde bir gelinin boğazlanıyormuş gibi bağırıp çağırmalarını alışkanlıktan, kanıksamaktan gelen bir soğukkanlılıkla dinler, doğumu beklerdi. Vakti saati gelince karpuzlu lambanın güçlü sarı ışığında besmele üstüne besmele çektikten sonra taze geline yanaşır, bileklerine kadar kan içinde kalan tombul elleriyle çeker alıverirdi mosmor çocuğu. Çocuğun erkek mi, kız mı olduğunu kendinden başka bilen yoktur henüz. Doğuran kadın bile bilmez. Kadının o sıra bunu öğrenmeye hevesi de yoktur zaten. Kanlı ellerini odanın bir kenarındaki ibrikle leğende yıkar. Kapıdakilere müjdeyi verirdi. Çocuk oğlansa, hele zengin ağanın biricik kızı ya da oğluysa, zengin ağa da Siftah dede oluyorsa, buyur anne. Cığındırığını iyice temizlediği dövülmüş et topağını uzatan gelinine isteksizlikle baktı. Eti aldı. Ayıklandı mı sözde? Ayıklandı. Et topağını evirdi çevirdi. Sonra önündeki geniş bakır tepside suyla hafifçe tavlandırılmış bulgurun üstüne koydu. Küçük oğlundan yana başını çevirdi. Ali oğlum, biraz su koy şu kaba da getir. Ali bakırı çıkmış, kenarları kertikli bir sahanla getirdiği suyu anasının yanına koydu. Soğan soyayım mı? Soy bakalım. Oğlunun soyduğu soğanları alıyor, bıçakla dilimleyip ince ince doğrarken hep eski günleri, eski günlerde zengin ağa evlerindeki bol bahşişli doğumları düşünüyordu. Doğurttuğu çocuk erkekse bahşişlerin sonu kolay kolay gelmezdi. Dede bir yandan, nene bir yandan, baba, ana, teyze, hala, dayı öte yandan yağdırırlardı bahşişi. Kocasının ona hiçbir ihtiyacı olmadığından kazandığı paralar kendisinde kalır, usul usul el altından beşi bir yerde ya da burmaya çevirtirdi. Tavlanmış bulgurun üstünde duran dövülmüş et, etin üzerine ince ince çentilen soğandan sonra sıra maydanoza gelmişti. İyice yıkanmış, bir tutam maydanozu avucunda dertop ettikten sonra başladı doğramaya. Kimyon kutusunu ver. Gelin sıçrayıp kalktı. Kimyon kutusuyla kocasının yanında duran toz kırmızı biber kutusunu alıp geldi. Kaynana, yıllar önceki köy saltanatını kudümsüz ayağıyla bozduğuna inandığı gelinine gene adam akıllı içerlemişti. Kutuları getirmiş, elinde tutuyor. Ne diye yere bırakmıyordu sanki? Her şeyi söylemeli mi kızım? Bıraksana yere onları. Büyük oğlun arkası dönüktü. Döndü annesine baktı. Annesi önündeki işe dalmış görünüyordu. Karısıyla göz göze gelen büyük oğul, küçük bir işaretle karısına oradan kalkıp savuşmasını anlatmak istedi. Genç ama bir deri bir kemik kadın, kaynanasına çaktırmadan dışarı çıktı. Kaynana farkında bile olmadı. O hala elinde olmadan köyü, köyün zengin ağ konaklarının bahşişlerini, biriken bahşişlerin çevrildiği beşi birlikleri, burmaları düşünüyordu. Maydanozla doğranmıştı. Kimyon, toz kırmızı biber, tuz da ekeledikten sonra elini yanındaki su kabında ıslattı. Kocaman yumruklarıyla etli bulguru yoğurmaya başlamadan önce bir besmele mırıldandı. Yalnız mutfağa değil, evin içine kuvvetli bir kimyon kokusu yayılmıştı. Bu koku, kızının saçlarını okşamakta olan topal eskiciyi bulunca, adam kızını filan unutarak sedirden kalktı. Topal bacağıyla evin tahtalarını döverek mutfağa geldi. Bir nara attı. Yaşa oğlan avrat, yaşa. At da sana, avrat da. Bir süre kapıda durdu. Önündeki tepsiye abanmış, çiğ köfteyi olanca gücüyle yoğurmakta olan karısının kuvvetli sırtını seyretti. Yaptığı işin beğenildiğinden memnun kadınsa, hem işini görüyor, hem de şımarık şımarık laf yetiştiriyordu. Heye, ya, yaşaymış. Benim bu haklarımı nasıl ödeyeceksiniz bakalım? Zamanı gelsin gör. Ne görecekmişim? Ulan şimdi kötü kötü söyleteceksin ha. Büyük oğul domates, hıyar dilimleri, yeşil biberle süslü salata tabağıyla kalktı. Haydi baba, rakımız da soğudu. Salata tabağını sofanın bir kenarındaki eski masaya götürüp koydu. Kardeşi Ali, Kız kardeşi Zeliha, karısı Ayşe, Cavit oradaydılar. En küçük de ipe bağlı bir tahta parçasını sofaya koşturup duruyordu. Ali dayanamadı. Çatalıyla salataya uzandı. Büyük oğul, fiyakasını bozma salatanın Ali dedi. Dayanamadım arkadaş. Kenardan bir domates parçasına çatalını daldırıp aldı. Ağzına attı. Çiğ köftenin gittikçe artan kimyon kokusu masadakileri yutkundurup duruyordu. Bir ara topal eskicinin evi çınlatan kahkahası duyuldu. Ali, meşe kekliği gibi şakıyor dedi. Büyük oğul başını salladı. Köyde de böyle gülerdi. Demek herifi kötü eden esahtan da parasızlıkmış. Ben sana demiyor muyum? Yarın kütlüden döner de ısmarıççı dükkanımızı açarsak demek tadından yenmeyecek. En çok neye seviniyorum biliyor musun? Neye? Babam dükkanı, tezgahı bize bırakacak. O zaman ona lüzum yok zaten. Gezsin, dolaşsın, lafın iyisini, eşin dostun hasını, eskisini arasın. Şerefsizim dükkanı, berber bahrilerinkinden daha güzel donatacağım. Arada şarap, bira da yuttururuz değil mi? Tabii, köşker Duran'la ötekiler de gelir. Allöş. Cavit, ısmarıççı dükkanını açınca bana bir av tüfeği alır mısın dedi. Halasının yanındaki iskemleye oturmuş, sivri çeneli, ince yüzünü kuru avuçları içine almıştı. Amcası, tabii dedi. Halasının öbür yanında oturan Ayşe, iskemlesinde kımıldandı. Bana, Cavit sertçe baktı. Amcası, sana da dikiş makinesi dedi. Mutfak kapısından vuran gaz lambasının hafif sarı ışığıyla aydınlanan yüzünde bir sevinç uçtu. Sahi, ayaklı mı? Ayaklı. Singer mi? Singer. Hala dertli dertli iç çekti. Bu, küçük oğlun dikkatinden kaçmamıştı. Ne o dedi, niye iç çektin? Aralarında Cavit'le Ayşe'nin çekişmelerini hatırlatan bir çekişme başladı. Sana ne? Küçük oğul birden öfkelendi. Bana mı ne? Sana ne tabii? Kız biçimli konuş bak. Başlama gene be pis. Küçük oğul çatalı kaptı. Ayağı fırladı. Bana mı diyor? Sana diyorum tabii. Ne olacak? Büyük oğul da fırlamış, kardeşinin elinden çatalı almıştı. Küçük oğul gittikçe artan bir öfkeyle verip veriştiriyordu. Ne olacak diyor be? Şimdi biçimine sıçacağım kenefin. Terbiyesiz kopuk. Topal eskici mutfaktan, karısının yanından seslendi. Ne oluyor? Ne oluyor gene? Kulak verdi. Hiçbir karşılık alamayınca karısına, bu kızdan çok korkuyorum dedi. Yoğurduğu şey köfteyi macun haline getirdiği halde gene de yetinmeyen kadın, niye diye kocasına baktı. Huyu çok değişti. Demin ettim ettim, canının niye sıkıldığını söyletemedim. Kadın çiğ köfteden bir sıkımını kocasına uzattı. Bak bakalım şuna, yeter mi? Topal kızını filan unutarak çiğ köfte sıkımını aldı. Ağzına attı. Çiğ köfte de çiğ köfte olmuştu hani. Kuvvetli dişleriyle hazla çiğnerken gözleri yumuluyordu. Sonunda tamam avrat dedi. Eline sağlık. Seslendi. Oğlanlar, yer açın, çiğ köfte geliyor. Çömeldiği yerde doğruldu. Gitti duvardan gaz lambasını, buzlara gömülü rakı şişesinin bulunduğu kovayı aldı. Deminki çiğ köfte sıkımının ağzında yitmeyen tadıyla yalanarak mutfaktan çıktı. Geliyor, çiğ köfte cenapları geliyor, destur. Ter içindeki karısı da çiğ köfte tepsisiyle ardındaydı. Kocasının çoktandır unuttuğu bu türlü yarenliklerine öylesine hasretti ki gülümsüyordu. İlahi, iki cihanda yüzün kara ola. Çiğ köfte tepsisini masaya koydu. Durun, sıkımlayayım. Gelin mutfağa koştu. Büyükçe bir bakır sahanla az önce kaynanasının çiğ köfte yoğururken yapışmasın diye elini batırdığı su bulunan kabı aldı, masaya döndü. Kaynana hamarat hamarat sıkımladığı çiğ köfteleri bakır kaba diziyordu. Büyük oğul kovadan rakı şişesini aldı. Soğuktan terlemişti. Şişenin dibine yumruğuyla vura vura tıpayı çıkardı. Önce babasınınkini, sonra da kendi kadehini doldurdu. Küçük oğul yutkunup duruyordu ama babasından ne de olsa çekiniyordu. Sonra şimdiye kadar hiç rakı içmemişti. Birinde ağasıyla bir koltuk meyhanesinde iki bardak şarap içmişti. Bir de köşker duranların orada. Topal eskici bir ibadet huşuğuyla rakı kadehini kaldırdı. Avradımın, oğullarımın, kızımın ve gelinimle torunlarımın sağlığına dedi. Büyük oğul da kaldırmıştı. Sağlığına baba. İlk, ikinci, üçüncü kadehler hemen hemen hiç konuşulmadan içildi. Konuşmaktan çok herkes kendi içindekini yaşıyordu. Bu daha iyiydi. Ananın yıllar yılı kafasından çıkmayan, güm güm gümüleyen konak. Zeliha'dan başka ötekilerin de içlerinde yaşıyordu şu an. Hem de bütün pencereleri aydınlık, çift tatlı kerusarlarla gelen misafirleriyle. Cavit'in kafasında av tüfeği, Ayşe'nin sinyal dikiş makinesi, büyük oğlum bundan böyle hiç tükenmeyecek, onları hiç aç bırakmayacak devamlı bir iş, küçük oğlunda duvarları artist ve futbolcu resimleriyle süslü duvarlar. Yalnız Zeliha, o inanmıyordu güm güm gümüleyecek konağa da, av tüfeğine de, sinyal dikiş makinesine de. Kütlüden döndükten sonra bütün bunların gerçekleşeceğini, ısmarıççıların bacısı diye akın akın görücülerin geleceğini gerçekten bilse, buna inansa bile gene de kütleye gitmemeyi tercih ederdi. Kaldı ki hangi konak, hangi av tüfeği, hangi sinyal dikiş makinesi? Topal Eskici'ye gelince onun keyfine diyecek yoktu. Çoktandır içini paslandırdığını sandığı pis şarapların yerine inen rakı merhem gibi gelmiş, başını tatlı tatlı döndürmeye başlamıştı. Bu dönen, bu tatlı tatlı dönmeye başlayan baştan, belki de 65 yıllık geçmişi erimiş bir renk cümbüşü halinde akıyordu. Dedesinin çiftliği, sarı sarı altın başakla ekin tarlaları, beyaz beyaz patlamış pamuklar, kavun, karpuz yüklü arabalar, halis kan bakla kırık ısrak, toz koparan cepken, pencerelerinde ürkek sarı ışıkların titreştiği metruk bağ çardakları, baskın, kadın çığlıkları, gecenin zifir karanlıklarını barut kokulu çıtırtılarıyla delen silahlar, silah sesleri, bileklerinden atlara sürüklenen yarı çıplak kadınlar, rakı, şarap, bira, sigara dumanları, kara soku tiyatrosu, yanık sesli Ermeni kantocular, eş dost ahbap meclisleri, sonraları Trablus, Trablus'un kızgın çölleri, agelli kefiyeli dostlar, hurma ağaçları, bacağından vurulup kızgın kumlara yüzü koyun kapanışı, yıldız dolu lacivert gök, bacağının kesilişi, yurda dönüş, kaç kaç, mavinin, morun, kına renginin çeşidiyle renkli ulu toroslar, silah sesleri, uzak uzak yansıyan çeteler. Önce mırıltı halinde, sonra da kalın erkek sesiyle eski, çok eski bir türkü tutturdu. Kendisi de şaştı bunu. Vay anasını, nereden nereye? Ta dedesinin günlerinde işittiği, sonraları da unutuverdiği bir türkü. Ayvalı'ya vardılar, masaları kurdular. İki aptal bir oldu, gengerliği vurdular. Baygın gengellim. Ayvalı'da gül biter, dalında bülbül öter. Ve yüz aptalın oğlu, beş bıçak vurdun yeter. Baygın gergellim. Ayvalı köşe köşe, elinde kara şişe. Deyus aptalın oğlu, elin dibinden düşe, baygın gergerlim. Gözlerinden yuvarlanan damlalar, kırmızı sakalından da tekerlenerek aşağılara iniyordu. Herkes bu şimdiye kadar hiç duymadığı türkünün etkisi altındaydı. Türkü bitti, Topal Eskici elinin tersiyle gözlerini silerken, karısı, ''Ulan herif'' dedi, ''Bunca yıllık avradınım, bu türkü de nereden çıktı?'' Topal Eskici başını dertle dertle salladı. Senin topal, elinde daha ne oyunlar var avrat, senin bilmediğin. Allah bana bir parça tırnak versin, kelimi kaşıyım, azıcık da gör. Allah kimseyi yoklukla terbiye etmesin. Amin dedi karısı, amin. Büyük oğul eşeledi. Kim bu gelgelli baba? Hemen cevap vermedi. Kadehine rakı koydu, sulandırdı. Kırmızı bıyıklarını tombul yumruğunun sırtıyla sıvazladı. Bu türkü 70-80 senelik, belki de daha eski bir türkü oğlum. Bu gergerli, adı Hasan, gergerli Hasan çok yakışıklı, delenli, delikanlı imiş. Bilmem hangi ağa, desiseynen işret meclisine davet ettiriyor. Aptallara para veriyor. Yanında da yeğeni var. Adı Abdurrahman, o da yiğit oğlan. Aptallar kalabalık, 20-30 kişi belki. Vaziyet danışıklı dövüş tabii. Hır çıkıyor aralarında, gergerlidir. Bismillahirrahmanirrahim. Belindeki kamaya el atıp çekiyor. Aptalların üstüne. Hamle eğiliyor, aptallar kaçıyorlar. Ortada koca masa. Gergerlidir. Kamayı masaya verince, kamadır, tahtaya saplanıyor. Çeker çeker çıkmaz. Ulan aman, çıkmaz. Aptallardır çeviri veriyorlar. Yer misin, yemez misin? Kalbura çeviriyorlar fukarayı. Abdurrahman bir yaklaşıyor, korkup kaçıyor. Ardından silahları çeviriyorlar. Üç kurşun yiyor da ölmüyor efendi. Sonra payas kalesine sığınıyor. Eski adamlar böyleydi işte. Durdu, rakısını yudumladı. Türkünün son parçasını mırıldanmaya başladı. Yaslan gergerli yaslan, kara toprakta paslan. Analar doğurmadı, senin gibi bir aslan, baygın gergerlim. 13. ayrımın sonu, sayfa 205.